أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Muhterem kardeşlerim, hoş gelmişsiniz. Allah-u Teala bu amelinizi kabul buyursun. Rabbim ayaklarınıza sebat versin. Allah-u Teala ribatınızı, hicretinizi, cihadınızı vesaire ibadetlerinizi kabul buyursun. Rabbim cümlemizi Ramazan'a ulaştırsın. Ramazan'ı hakkıyla, oruçla geçiren, ibadetle geçiren ve cehennemden azat olan kullarından eylesin. Kardeşlerim, akide dersinden bir önceki haftada, yani bir önceki derste işlediğim konu İslam akidesinin özellikleri, bizim akidemizin bir takım özellikleri var, hususları var. Bunlardan bir tanesini işlemiştik, o da bizim akidemizin kaynağının Kur'an ve sünnet olması. Kur'an, sünnet ve Kur'an'ı ve sünneti bir nevi yani beyan eden bütün ulemanın görüş birliği olduğu icma. Bunlar bizim akidemizin temel esasını teşkil ediyor. Yani icma zaten Kur'an ve sünnete dayanıyor. Sünnet de Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Yani Allah-u Teala tarafından vahyedilmiştir. Dolayısıyla hüküm koyan, dini vaz eden yegane tek bir ilah vardır. O da Allah'tır Celle Celaluhu. Bizim akidemiz de yani Allah'a dayanıyor Celle Celaluhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanıyor. O da dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısıdır. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٍ يُوحَى. O aklından konuşmaz aleyhissalatü vesselam. Tamamıyla اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٍ يُوحَى. Allah-u Teala tarafından kendisine vahiy ediliyordu. O da Allah-u Teala'nın emri doğrultusunda dini tebliğ etti aleyhissalatü vesselam. Fiilleriyle, sözleriyle, tutumlarıyla ne yaptı? Allah-u Teala'nın ona vahyettiği Kur'an-ı Kerim'i ümmetine açıkladı. Hiçbir ayeti gizlemeden, hiçbir ayeti tahrif etmeden, nefsine uyarlamadan, tamamıyla Allah'a teslim olarak, Allah'a itaat etti aleyhissalatü vesselam ve hayatıyla ne yaptı bunu? Ümmetine gösterdi. Aleyhissalatü vesselam bir nevi neydi? Yürüyen Kur'an-ı Kerim idi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak, muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakmamız gerekiyor, sünnetine bakmamız gerekiyor. Kesinlikle heva hevesine uymamıştır aleyhissalatü vesselam. Allah'ın ayetlerini tahrif etmemiştir. O yüzden bizim tek liderimiz, tek önderimiz kimdir? Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun haricinde bazen işte önderimiz falan filan diyorsak hakikatte onlar önderlerimiz değiller. Onlar yani alimler, bazı büyük salih insanlar. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gittikçe bunlar bizim önderimiz olurlar. Önden gidenler yani anlamında. Ama tek önderimiz, tek liderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Gerçek İslam'ı öğrenmek istiyorsak biz ondan öğrenmemiz lazım. Falan alim, filan alim ne demiş, falan cemaat, filan cemaat ne demişler. Bunlar esas değil kardeşler. Alimlerin sözleri kesinlikle hüccet değildir. Alimin sözü nedir? Hüccet değildir. Adama soruyorsun, sen bu görüşü nereden getirdin? Falan alimden. Kim söyledi? Falan alim söyledi. Kabul etmiyor musun? Falan alim başlı başına nedir? Hüccet değildir. O Kur'an'dan ve sünnetten getirdiği müddetçe o nedir? Haklıdır. Ama Kur'an ve sünnete dayanmıyorsa onun sözü boştur yani. O yüzden İmam Malik ne demiştir? كُلُّنْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ اِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبَرِ. Herkesin sözü alınır ve bırakılır ancak bu kabrin sahibi müstesna. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. Medine'de hani Mescid-i Nebevi'de ders veriyordu. Aleyhisselatü vesselam orada yatıyor. Onu işaret ederek yani sadece onun sünneti hüccettir. Yoksa ne İmam Malik'in yani sözü hüccettir, ne İmam Şafii'nin, ne Ebu Hanife'nin sözü hüccet değildir. Ama Bizler bu müçtehit alimlerden istifade ediyoruz. Onlar bize ışık tuttular. Onlar bize yol gösterdiler. Tıpkı gökyüzündeki yıldızlar gibi. Hani gemiciler yıldızlara bakarak eskiden, şimdiki bir pusula vesaire şeyler olmadan önce yıldızlara bakarlardı. Yıldızlardan yol bilirlerdi. Bizim ulemamız da bir nevi böyledirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e ve sünneti bizden çok daha iyi anlamışlardır. Daha iyi öğrenmişlerdir. Dolayısıyla onların anlayışları bizim için çok önemli. Çünkü idrakleri daha kuvvetliydi. Yani normal hani hiç tıptan anlamayan bir insanın tavsiye ettiği ilaçlar mı bizim için daha geçerli? Yoksa tıp alanında profesör olmuş ve kendisini gerçekten ispatlamış ve kendisini doktorların tezkiye ettiği uzman olan bir doktorun sözü mü bizim için daha esas? Muhakkak ki o doktorun sözü bizim için nedir? Daha esastır. Yani tıptan pek anlamayan kimsenin sözü tıpta geçerli değildir. İşte şeriat ilimlerinde de böyle ulemaya ihtiyacımız var. Allah-u Teala fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun buyuruyor. Bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Bize düşen kendimiz içtihat etmeyeceğiz. Bir meselede bilgimiz varsa Kur'an'dan, sünnetten, tabi Kur'an-ı Kerim başlı başına kardeşler yeterli değil. Hani senin Kur'an'dan bilgin var, direkt fetva ver, böyle bir şey yok. Sünnetten bir iki hadis okumuşsun, fetva verebilirsin, böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'i yine ayeti ayetlerin ışığında anlaman gerekiyor. Ayetleri yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ışığında anlaman gerekiyor. Sünneti sünnetin ışığında anlaman gerekiyor. Kur'an'ı ve sünneti ashab-ı kiramın ışığında anlaman gerekiyor. Ashab-ı kiram nasıl anladılar? Nasıl tatbik ettiler? Bu senin için çok önemli. Sonra tabi'in, etba tabi'in ve içlerindeki olan yani büyük imamlarımız, müçtehit imamlarımız bu Kur'an'ı, bu sünneti nasıl anladılar? Nasıl uyguladılar? Muhakkak ki en iyi bilenler onlardı. O yüzden yani birileri kalkıp 3-5 kitap böyle okuyarak, ne bileyim biraz kitap karıştırarak, biraz sohbet dinleyerek kalkıp fetva vermesi, işte din hakkında konuşması, insanlara ahkam kesmesi, bu nedir? Çok çok çok yanlıştır ve tamamıyla cahilliktir, başka bir şey değil. Mesela diyor hocam ben ikrah meselesini araştırdım. Benim bu konudaki görüşüm budur. Buna binaen de falan kişinin şu fiili küfürdür. Bunun için hiçbir hüccete artık gerek yoktur. Ya sen ne kadar araştırdın bu konuyu? Kaç tane kitap okudun? Kimin kitaplarını okudun? O meseleleri ne kadar anladın? Mesele öyle senin zannettiğin gibi değil. Bugün bir İbni Hacer el-Askalani'nin mesela Bukhari'nin şerhine bir in bakalım, Fethül Bari'yi bir baştan sona kadar hiç okudun mu mesela? Ya da Fetava İbni Teymiye'yi baştan sonuna kadar okudun mu? Ya da Mecmu kitabını İmam Nevevi'nin baştan sona kadar okudun mu? El-Um kitabını, El-Risale kitabını İmam Şafii'nin okudun mu? Daha binlerce, yüzlerce, binlerce eser var. Kur'an'ı ve sünneti bizlere beyan eden, şerh eden, işin usulünü gösteren. Yani koca bir ömür lazım bunları okumak, bunları idrak etmek, bu ilimde derinleşmek için. Mesele sadece işte 1-2 sene, 3 sene ilim okuyarak fetvalara başlamak, bu kesinlikle nedir? Cahillikten başka bir şey değildir. İmam Şafii çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki ilim 3 karıştır. İlim 3 karıştır. Birinci karışı alanlarda kibir olur. Gerçekten biraz okuyan talebeler bir bakın, hepsi değil. Bir kısmı 3 sene, 5 sene okumuşsa acayip bir cesaret var. Sanki Şeyhül İslam kesilmiş. Öyle bir ahkam kesiyor ki şu kafir, şu mürted, şu Müslüman, şu muvahhid, şu bid'at ehli. Bu haramdır, bu helaldir, bu bid'attır, bu sünnettir. Halbuki daha yani bu ilmin daha nesindedir? Daha başındadır, elifindedir daha aslında. Yani Arapça harfler olarak görsek ilmi, 28 harf var. Daha birinci harfindedir, kendisini ne zannediyor? Alim zannediyor. Elbani diyor ki, üniversiteyi, şeriat üniversitesini bitiren bir kişi, mesela Ezher'de veya Medine-i Münevvere'de, bunu bitiren bir kişi ondan sonra ilme başlamış oluyor. Üniversite bittikten sonra başlıyor. Ama genelde günümüzde işte ilahiyatı bitiren, ne bileyim Medine'de, işte Mısır'da, Ürdün'de, Moritanya'da bir üniversite bitiren, bakıyorsunuz hoca kesiliyor, ahkam kesiyor, ondan sonra millete fetva vermeye başlıyor. Aslında ilmi o zamandan başlıyor. Ondan önceki yıllarda, yani ilkokul, orta, lisede, üniversitede okumuş olduğu bütün ilimler aslında mukaddimeydi. Antrenmandı, ilmi öğrenmek için hazırlıktı. Aslında bir hazırlık aşamasıydı. Ondan sonra ilme başlar. O yüzden ilimde yani ilk başta olanlar çok cesur olurlar. Ve şüphesiz ki fetvalarda da cesur olanlar kardeşler, cehenneme karşı da en cesur olanlardır. Allah korusun. Yarım doktor candan eder, yarım hoca da dinden eder. Ve cehennemde Allah korusun, insanları peşinden cehenneme sürükleyecek kötü imamlar vardır. İşte o kötü imamlardan bir tanesi de cahil olan alimlerdir. Cahil olan hocalardır. Çünkü yanlış bir din anlıyorlar, insanı öğretiyorlar ve arkalarından birçok insanı ne yapıyorlar? Saptırıyorlar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadılardan bahsederken, kadılar, hakimler, üç kadı vardır ki ikisi cehennemde, bir tanesi cennettedir buyuruyor. Üç kadıdan iki tanesi cehennemde, bir tanesi cennette. Bir, ilmi var fakat ilmiyle hükmetmiyor. Torpil geçiyor, vette korkuyor, vette menfaati var. Bir takım çıkanları var ve o ilmiyle, şeriat ilmiyle hükmetmiyor. Bu kadı cehennemdedir. Allah korusun. İkinci kadı vardır ki ilmi yoktur ve cahilce hüküm veriyor. Cahilce insanlar arasında ne yapıyor? Hüküm veriyor, insanların meselelerini çözüyor. Bu kişi de diyor cehennemdedir diyor aleyhissalatü vesselam. Bu ikisi cehennemde. Üçüncüsü vardır ki ilmi var ve ilmiyle hükmediyor. Şeriat ilmi var. Kur'an'dan, sünnetten, seleften bilgilidir, donanımlıdır. Bu işin hakkını biliyor. Allah'tan korkuyor. Takva var. Ve hükmederken tıpkı müftü de fetva verirken alimlerimiz demişler. Fetva verdiğin zaman kendini cennete ve cehenneme arz et. Bu fetvanla kurtulacaksan, ateşten kurtulacaksan o zaman fetvayı ver. Yok, bu fetva seni cehenneme götürecekse fetva verme. O yüzden İmam Malik'e çok soru sormuşlar. Birçok soruya bilmiyorum demiş. Ya koca imamsın demişler. Şimdi biz mağribe döneceğiz, Fas'a döneceğiz. Döndüğümüz zaman işte İmam Malik'e sorduk. Şu soruların cevabını bilmedi mi diyeceğiz. Koca bir müştehit. Yani günümüzde olsa diyecekler ki kafadan at yani. Şimdi ayıptır senin için bilmiyorum demek. Evet, aynen olduğu gibi geri dönün. İmam Malik'e sorduk. İmam Malik bu soruların cevabını bilmedi deyin. Olduğu gibi gidin söyleyin. Kesinlikle ben utanmıyorum demiştir. İmam Malik rahimahullah. Yine alimin bir tanesi işte yüksek bir yere çıkıyor. Oradan işte sohbet veriyor, ders veriyor. Meseleleri anlatıyor. Bir tanesi kalkıyor cemaatten bir soru soruyor. Vallahi bilmiyorum diyor. Peki madem bu ilmi bilmiyorsan ve bu soruyu bilmiyorsan niçin oraya çıktın diyor. O yüksek yere çıktın. Hani seni gören alim zannedecek. Her şeyi biliyorsun zannedecek. Demiş ki vallahi benim o basit ilmime göre ben oraya çıktım. O basit ilmimle bunu hak ettim, buraya kadar çıktım. Eğer cehaletimi altıma koymuş olsalardı benim başım gökyüzüne ulaşırdı. Eğer cehaletle yükselmiş olsaydım başım gökyüzüne ulaşırdı. Bu azıcık ilmimle işte 3-5 adım biraz daha sizden yükseğim. Evet, gerçek alimler böyleydi. O yüzden kardeşler, yani ilmin hakkını vermeden, ilmi öğrenmeden kesinlikle fetva vermeye, ahkam kesmeye kesinlikle kalkışmamak lazım. Hele hele bunun işinin içinde de haramlar, helalleri belirlemek, mallarda, namuslarda, ırzlarda yani fetva vermek, senin nikahın düşmüştür, senin nikahın daha devam ediyor. Ve bunlardan çok daha ağır olan bir de tekfir meselelerinde, bu adam kafirdir, bu adam Müslümandır, bu adam artık küfre düşmüştür, hanımı ondan boşanmıştır, malları artık mübahtır, ırzı bizim için mübahtır, kanı helaldir. İşte haricileri harici yapan, cehennem köpeği yapan, Allah korusun, buydu yani. Ya da işte mürciyeleri mürciye yapan yine cahillikleriydi. O yüzden فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Zikir ehline sorun. Yani bu konuda uzman olanlara. O yüzden İmam Şafii ne demiştir? İlim üç karıştır. Birinci karışı alanlarda kibir olur. Her şeyi bildiğini zanneder. Cesurca ahkam vermeye başlar. Bilmiyorum kesinlikle demez. Ve olduk olmadık her şey hakkında konuşur. Hocaya soru sorulur. Daha hoca cevap vermeden cemaatten bir tanesi hemen fırlıyor, ne yapıyor? Cevap veriyor. Subhanallah, yani birincisi sana soru sorulmamış. İkincisi niye kendini tehlikeye atıyorsun? Bırak o hoca kendisini tehlikeye atsın. Dışarıdan birisi gelip ashab-ı kirama soru sorduğu zaman mescide giriyor, kalabalık bir grup var. Yani sahabelerin ileri gelen alimleri var. Birinci alime gittiği zaman diyormuş ki şu ikincisine git. Mesela Abdullah bin Mesud'a gidince diyor ki Ali'ye git. Ali'ye gittiği zaman radıyallahu anh diyor ki Ömer'e git. Ömer'e gittiği zaman diyor ki Muaz bin Cebel'e git. Biri diğerine göndere göndere dışarıdan girmiş olan en son bakıyor ki yine birinci adama göndermişler. Her birisi ne yaparmış? Fetvayı diğerine bırakırmış. O versin de beni kurtarsın bu tekliften. Evet, birinci karışı alanlarda kibir olur. İkinci karışı alanlarda tevazu olur. İlmin derinliğini öğrenmeye başlayınca, meselelerin teferruatlarını öğrenmeye başlayınca mütevazi olmaya başlar. Vallahi bildiğim var, bilmediğim var, mesele basit değilmiş diye yavaş yavaş olgunlaşmaya başlar. Tabii bu ikinci kademe demek, yani en az bir 10 sene, 15 sene ilim okuduktan sonra 20 sene. Üçüncü karışı alanlarda, yani iyice artık ilimde derinleşen müçtehit konumuna gelen, yani hayatını bu ilme veren, 30 sene en az, 40 sene, 50 sene kendisini bu ilme vermiş olan kişiler diyorlar ki Allah-u Teala bilir, biz bilmeyiz, biz cahiliz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bilen Allah'tır Celle Celaluhu. Öğrendikçe ne yapıyorlar? Mütevazi oluyorlar, bilmiyorum demeye başlıyorlar. Ve fetvadan kaçınmaya başlıyorlar. Bir tanesi anlatıyordu, diyordu, işte bizim yanımıza bu Türk mecmuası Şeyh Atiyatullah geldi diyor. El-Kaide'nin şeyhlerinden diye, Allah rahmet etsin. İlimde derin birisiydi. Şeyh Atiyatullah diyor bize geldi diyor. Aramızda oturdu. Ondan sonra işte tabii Türklerin soruları meşhurdur. Hemen başladılar iman küfür meselelerini sormaya. Falan mesele küfür mü, filan mesele şirk mi, şu adam kafir olur mu, bu adam mürtet midir, falanın hükmü nedir? Gene de Türklerin hep sorusu bu yöndeydi. Yani şeyhler bu şekilde biliyorlar Türkleri. Türklerin genelde soruları bellidir. Bir Türk gelip, birisi gelip soru sordu mu, özellikle iman, küfür, şirk, mürtet, bu soruyu soruyorsa kesinlikle bu Türktür. Ya da ikinci derecede Azeridir. Maalesef bu şekilde artık yapmışlardı, imaj bırakmışlardı. Diğer önemli şeyleri sormuyorlardı. Yani bizi Allah'a yaklaştıracak ameller nelerdir? Bazı haramlar, bazı helaller, cihadın usulü, dinin usulü. İnsanlara biz nasıl tebliğ edeceğiz? Allah'ın dinine nasıl yardımcı olacağız? Neleri yapacağız ki İslam devleti kaim olsun? Neler yapacağız ki bu küfür devletleri izale olsun, yok olsun? Ahtapot gibi dünyayı sarmış olan bu küfür kuvvetleri, biz nasıl bunları kaldırırız? Bu kültürel şeyi, yani insanları sömürmek, kafirlerin kültürü nasıl Müslüman aleminde yayılıyor? Bunu nasıl bertaraf edebiliriz? İşte casusları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Yani kısacası İslam devleti için neler yapabiliriz? Ümmetimiz için neler yapabiliriz? Maalesef genelde bu sorular sorulmuyordu. İşte diyor baktık Şeyh Atiyatullah ona soru soruldukça kafasına da beddosunu koymuş, o kumaş Afganların sardığı. İşte bayağı bir düşünüyor, kafasını eğiyor, sanki uyur gibi. Ondan sonra işte korkarak, çekinerek böyle basit basit cevaplar veriyor. Direkt böyle ahkamlara dalmıyor. Bazı meseleleri sonraya işte bırakmak lazım. Bu meselede teferruat var. Şu anda yeri der gibi şeklinde. Bir tanesi diyor ya bu nasıl hoca, bu nasıl alim işte başımıza getirmişsiniz. İşte alim hoca diyorsunuz. Şuna bak zaten uyuyor. Her sorduğun soruda takriben konuşmuyor. Bilmiyor ki bir şeyi. Hoca diye getirmişsiniz. Adam zannediyor ki basit. Onun ilmi bende olsaydı diyor. Görecektiniz diyor nasıl biçecektim diyor. Konuşmuyor, bilmiyor. Korkuyor, çekiniyor. Tabii ki korkacak, çekinecek. Senin gibi cehenneme karşı cesur değil bu adam. Her verdiği bir fetvanın, her söylemiş olduğu bir sözün kıyamet gününde hesaba çekileceğin bilincindedir. Bizim de böyledir kardeşler. Yani bizler bir mecliste konuştuğumuz zaman falan mı, he falan şöyle şöyle şöyle hakkında konuşuyoruz. O konuştuğumuz şeylerden hesaba çekileceğiz. Belki onu övüyoruz, övülmemesi gerekirken. Belki onu yeriyoruz, yerilmemesi gerekirken. Belki onun hakkında kanaatimizi söylüyoruz. O kanaatimizde iftira olabilir, yalan olabilir, yanlışlıklar olabilir. Gerekirse hüküm vermeye kalkışıyoruz falan. Şöyledir akidesi, hükmü şöyledir İslam'a göre. Tabii Allah-u Teala bütün bunları hepsi ne yapacak? Soracak bizlere. Evet, mesele basit değil. Ve bilmediğimiz konularda ne yapacağız? İlim ehline müracaat edeceğiz. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ O zikir ehli de Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete bakarak ne yaparlar? Bu meseleleri çözmeye çalışırlar. İmam Malik'in rahmetullahi aleyh'in bir sözüdür. Vallahi 14 seneden beri bir mesele var. Kafamda daha çözemedim diyor. 14 sene geçmiş ve o meselede tam ikna olamamış. Yani bu konudaki tercih edilen görüş bu haram mıdır, helal mıdır? Yani o meseleye ulaşamamış. Mesela örnek veriyorum, örnek sadece. Mesela midye, istakoz. Ulema arasında nedir? İhtilaflıdır. Hanefi alimi haram der. Yemesin. Şafii alimi helal der bunlara. Düşün yani bir imam mesela bir alim ona midyeyi soruyorlar. Midye işte bir takım deliller var. Helal da denebiliyor. Ama bir takım deliller var oraya soktuğun zaman haram da denebiliyor. Bu tarafa da çekilebiliyor. Bu tarafa da çekilebiliyor. Bu mesele hakkında Kur'an'dan bir şey yok. Açık net bir şey yok. Midye zikredilmemiş. Sünnette bir şey yok. Sahabeden açık bir şekilde bir şey yok. Nasıl çözeceğiz bu meseleyi? Basit değil. Bu insanda yıllarca sürebilir kardeşler. Müçtehidin kafalarında da ne yapmış? Yıllarca sürmüş. Yani acaba bunun çözümü nedir? O yüzden mesela İmam Ahmet'e bakın. İmam Ahmet'te bir takım görüşler vardır. Yani farklı görüşler vardır. Mesela bir mesele olur. İşte Hanefi mezhebinde iki görüş vardır. Bir işte İmam Ebu Hanife'nin görüşü, iki sahibenin görüşü. Yani Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'in görüşü. Bakıyorsunuz iki görüş gelmiş Hanefi mezhebinden. İşte Şafii'nin gerekirse iki görüşü var. Eski görüşü, yeni görüşü. Bak eskiden bir fetva vermiş. Sonra bazı şeyleri yani görünce bazı hadisleri, bazı ilimleri duyunca bazı alimlerden yani Şam bölgelerinden, Irak bölgelerinden tabi gezdiği bir takım memleketleri gezdi İmam Şafii rahimahullah. Sonradan Mısır'a intikal etti. Mısır'da yaşadı. Ve Mısır'da vefat etti. Ve onun mezhebi ne oldu? Mısır'da yayıldı. Ondan önce Maliki mezhebi vardı. Mısır'da yaygın olan. Mısır'a gittikten sonra İmam Şafii'nin ikinci görüşü olmuştur. O yüzden yani Mısır'dan önceki görüşlerine eski görüşler deniyor. Mezhebul kadim deniyor. Eski mezhep Mısır'a gittikten sonraki görüşlerine de el-mezhebul cedid deniyor. Yeni mezhep. Ne yapmıştır? Görüş değiştirmiştir. Niye görüş değiştiriyor? Beşerdir, hata yapabilir. Ona ulaşmamış olan hadisler onun eline ulaşmıştır. bazı meseleleri tam idrak edememiştir. Sonradan ne yapmıştır? İdrak etmiştir. Bu her bir insanda olur. İmam Ahmed'e bakıyoruz. İmam Ahmed'in birçok meselede iki görüşü var, üç görüşü var, dört görüşü var. Bazen düşünün dört tane görüş beyan ediliyor. İmam Ahmed'den diyor ki dört tane görüş gelmiştir. Şaşırıyorsun, subhanallah, İmam Ahmed'den. Dışarıdan gören bir insan şey zanneder. Yani cahilmiş haşa ve tabii bir şey bilmiyor, kafadan atıyormuş. Kim geliyorsa farklı bir cevap veriyor. Bir önceki cevabı unutmuş, başka bir cevap vermiş. Sanki böyle bir şey zannediyor. Öyle değil kesinlikle. İmam Ahmed rahmetullahi aleyh muhaddis ve fakih olduğu için sürekli hadisle iştigal etmiş. Ve biliyorsunuz onun zamanında bütün hadisler toplanmamıştı. Bu dört müçtehit zamanında bütün hadisler toplanmamıştı. Kitap haline getirilmemişti. Daha sonraki asırlarda hadisler iyice toplanmaya başlıyor. Yani onların döneminde de toplanıyordu ama bütün hadis kitapları daha oluşmamıştı. İmam Ahmed de muhaddistir. Kendisinin müsned kitabı vardır. Ve neredeyse müsned kitabında 28 binden fazla hadis vardır. 28 binden fazla hadis vardır. Hatta İmam Ahmed'e soruyorlar. Bir insan ne zaman fetva verebilir? Yani ne zaman müçtehit olabilir? Fetva verebilir yani bir alimin sözünü aktarabilir anlamında değil. Hani genelde mesela bana sorulduğu zaman ben ulemanın sözlerini aktarmaya çalışıyorum. Onlardan getirip aktarmaya çalışıyorum. Böyle fetva vereyim yoksa kendimden vermiyorum. Çünkü kendimi buna ehil görmüyorum. İmam Ahmed'e soruyorlar ne zaman kişi işte fetva verebilir? Yani müçtehit olabilir. Kur'an'a bakar, sünnete bakar. Ashabın işte ilminden haberdardır. Ondan sonra ne yapıyor? Fetva veriyor, içtihad ediyor. Elfe elf hadis bildikten sonra ancak fetva verebilir diyor. Bin bin hadis bildikten sonra. Bin çarpı bin, bir milyon yapıyor. Eskiden bir milyon lafzı yoktu. Elfe elf derlerdi. Bin bin. Bini binle çarptığın zaman bir milyon. Yani bir milyon hadisi biliyorsa, yani bütün hadisleri biliyorsa, bazı ulema diyorlar ki en azından hani bütün hadisleri bilmese de 800 bin hadis, 1 milyon hadis kadar neredeyse hadis var tekrarlarla beraber. Zayıflar, hasenler, sahihler bunların kısımlarıyla beraber çok hadis var kardeşler. Tabii tekrarlarıyla beraber 800 bin, 1 milyona kadar neredeyse ulaşıyor. İşte müçtehit imamlar neredeyse bütün bu hadisleri ne yapıyorlardı? İhate ediyorlardı. Ve en azından diyorlar müçtehit için bütün bu hadisleri bilmemiş olsa da, ezbere bilmese de en azından ahkam hadislerini ezbere bilmesi lazım. Yani hüküm içeren hadisleri ezbere bilmesi lazım. Diğer hadislerden de genel anlamda haberdar olması lazım. İşte bakın İmam Ahmed rahmetullahi aleyhi fetva verecek olan kişideki şartı nasıl beyan ediyor? Bir milyon hadis bilecek diyor. Bugün var mı dünyada böyle bu kadar hadis bilen bir alim? Neredeyse gösteremezsiniz. Mesele basit değil. İşte o İmam Ahmed de hadis geldikçe bazı hadislerden ne yapıyordu? Bu bundan daha kuvvetlidir. Kanaati oluşuyor. İyice tetkik ettikten sonra bu tetkikler belki aylarca sürüyordu. Hatta seferler yapıyorlardı. Birçok alimle görüşmüşler, birçok insanla görüşmüşler. Sırf o hadisleri tetkik etmek için ömürlerini vermişler. Ve ondan sonra kanaat getiriyor ki bu hadis bu hadisten daha kuvvetlidir. Ne yapıyordu? İşte görüşü değişiyordu İmam Ahmed'in. Bu sefer o hadise göre fetva veriyor. Bazı alimlerle görüştükten sonra diğer başka hadislere de bakıyor, ittira ediyor, meseleyi iyice düşünüyor. Aradan birkaç sene geçiyor. Tabii seneler geçtikçe ilimde daha da derinleşiyor. Fehmi daha da çoğalıyor. Ve kardeşler ilimde, ilmin şeyle bağlantısı var. Takvayla çok çok büyük bağlantısı var. Yani müttaki olan kişiye Allah-u Teala ne yapar? İlim kapılarını açar. İttekullah ve yuallimukumullah diyor ayette. İttekullah ve yuallimukumullah. Allah'tan korkun ve Allah size öğretsin. Yani Allah'tan korkarsanız Allah da size öğretir. İlmi okumayla beraber ihlas olursa sende, bir de takva olursa, ondan sonra Allah-u Teala ilmin kapılarını sana açmaya başlar. Bu namazda ne kadar sen ihlaslı bir şekilde, bilinçli bir şekilde İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ihdinas sıratal mustakim diyorsan, Ya Rabbi bizleri dost doğru yola ilet diyorsan, zaten Fatiha'nın, kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in özü Fatiha'dadır. Fatiha'nın özü de ihdinas sıratal mustakimdedir. Düşünün, bütün Kur'an-ı Kerim'in özü nerede toplanmış? Fatiha suresinde. Fatiha suresi çok çok önemli. Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Ve Fatiha'nın da kalbi nerede toplanmıştır? Özü nerededir? İhdinas sıratal mustakim. Çünkü ondan, yani ihdinas sıratal mustakimden önceki Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, buraya kadar olan şey Allah-u Teala'nın methedilmesidir. Allah-u Teala övülüyor, övülüyor, övülüyor. Şanı, yüceliği dile getiriliyor. Ondan sonra ihdina sıratal mustakim deniyor. Ya Rabbi bizleri dost doğru yola ilet. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Ey din gününün sahibi olan, yegane hakimi olan, İlahul Alemin, Rabbul Alemin. Ey yüce Allah'ım, onu övdükten sonra dost doğru yola ilet bizleri ya Rabbi diyoruz. Ve ondan sonraki ayetler de o dost doğru yolun açıklamasıdır. İhdinas sıratal mustakim, dost doğru yola ilet. Hangi peki dost doğru yol? Nasıl bir dost doğru yol? Sıratal lezine en'amta aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. O sırat ki ellezine en'amta aleyhim, kendilerine nimet verdin. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, işte bunların yollarına. Gayril mağdubi aleyhim, kendilerine gazap edilmiş o Yahudilerin, veleddallin ya da dalalete düşmüş olanların, Yahudi, Hristiyan ya da bunlara benzer sapıtmış olan, diğer küfrün, diğer batıl mezheplerin yollarına değil ya Rabbi. Yani peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yollarına bizleri ilet. İşte o ihdine sıratal mustakim, ihdine nedir? Fatiha'nın kalbidir. Evet, ilmin takvayla bağlantısı var. O yüzden Ebu Katede'nin de güzel bir sözü var. Bir insan diyor, yani bir mümin, eğer ki gece teheccüd namazlarına kalkmıyorsa ve teheccüd namazlarında da, hani sünnettir biliyorsunuz, teheccüd namazına başlarken bir takım dualar okunuyor. Okunan önemli dualardan bir tanesi de Allahümme Rabbe Cebrail ve Mikail ve İsrafil. Allahümme Rabbe Cebrail ve Mikail ve İsrafil. Fatire semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade. Ente tahkumu beyne ibadike fîmâ kânu fîhî yehtelifûn. İhdini limehtulife fîhî minel haqqi biiznik. İnneke tehdi men teşâ'u ilâ sırâtin mustakîm. Allahümme Rabbe Cebrail ve Mikail ve İsrafil. Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım. O büyük meleklerin, o nurani olan meleklerin, o yüce varlıkları Rabbi olan, sahibi olan, yaratıcısı, hakimi, müdebbiri olan Allah'ım. Fatiru semavati vel ard. Yerleri de, gökleri de, onların içindeki olanları da var eden sensin. Bütün bu yıldızlar, bütün bu galaksiler, bütün bu gezegenler, yeryüzü, yeryüzünün içindeki, yeryüzünün altındaki, denizlerdeki bütün bu canlılar, bütün bu ağaçlar, denizler, nehirler, çiçekler, böcekler vesaire. Müthiş böyle sayısız böyle şeyler var, varlıklar var. Bütün bunları yoktan var eden Fatiras semavati vel ard. Alimul gaybi ve şehade, gaybı da bilen, var olanı da bilen, gizliyi de bilen, aşikarı da bilen, olmamış olanları da bilen, olacak olanları da bilen, şu anda olanları da bilen, her şey bilen Allah'ım. Ente tahkumu beyne ibadike fîmâ kânû fîhî yehtelifûn. Kulların senin hakkında ve de ihtilaf etmiş oldukları bütün meselelerde sen hükmedeceksin. Kıyamet gününde hükmedecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Bugün bir sürü din var. Ve bu dinler arasında mesela İslam dininde bir sürü fırkalar var. Değil mi? O fırkalar arasında binlerce cemaat var. Binlerce görüş var. Ve bu görüşler birbirlerine zıt, aykırı. Ve her birisi diyor ki biz hak yoldayız. Her birisi diyor ki bizim anlattığımız İslam gerçek İslam. Değil mi? Hepsi aynı şeyi şey yapıyor. Kendilerini nispet ediyorlar. Peki nasıl oluyor? Bu kadar zıt olan şeyler nasıl bir oluyor? Bir olamaz. Hepsi hak olamaz. Hak bir tanedir. Diğerleri nedir? Hak değildir. Bunlar hakkında hükmedecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Bizim şu dünyada, şu anda bunlar hakkında hükmedecek kimse yok. Ancak peygamberler hükmediyorlardı. Onlara çünkü vahiy geliyordu. Şu anda da peygamber olmadığına göre aramızda artık hak ile hükmedecek kimse yoktur. Seninki doğrudur, seninki batıldır. Yegane mutlak olarak ilme sahip olan şu anda yok. Rabbul alemindir. İnsanlar nedir? Alimlerimiz beşerdir, hata yapabiliyorlar. İçtihad ediyorlar, bu daha doğrudur, bu daha yanlıştır, bu daha yanlıştır şeklinde içtihad ediyorlar. O yüzden kıyamet gününde Allah-u Teala hükmedecek. Kiminki doğruydu, kiminki yanlıştı. Bütün bu övgüleri yaptıktan sonra اِهْدِنِي لِمَخْتُلِفَ ف۪يهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكِ اِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bu ihtilaf edilen noktalarda beni dost doğru yola ilet. Ve sen istediğini doğru yola iletensin. Doğru yola iletecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Allah-u Teala kimi layık görürse onu ne yapıyor? Doğru yola iletiyor. Bazı insanları şialık kapısını açmıştır. Bakıyorsunuz şia olmuş. Bazılarının önüne kaderiye fırkasının kapısını açmıştır. Kaderiye olmuş, cebriye olmuş, rafizi olmuş. İşte mealci olmuş, mutezile olmuş. Hristiyan olmuş, Yahudi olmuş, Budist olmuş. Egoist olmuş, bilmem ne olmuş. Dinsiz olmuş. Değişik değişik bakıyorsunuz inançlara giriyorlar insanlar. Bazılarına da dost doğru yolu gösteriyor. Kur'an ve sünnete yapışıyor. Ehli sünnet ve cemaat fırkasından oluyor. Fırka-i Naciye'den kurtuluşa erecek olan Taifetul Mansura, yardıma, zafere ulaşacak olan taifeden oluyor. Ve ona salih ameller kapısını açıyor. Doğru ameller, salih ameller, sünnete mutabık olan, şeriata uygun olan ve Allah'ın rızasının gözetildiği amelleri ne yapıyor? Allah-u Teala açıyor. O yüzden hakka isabet ettiren, yolu açan, hidayet veren Allah'tır Celle Celaluhu. Ve bizim hidayete çok çok çok ihtiyacımız var. Bir hidayet değil, iki hidayet değil, bin hidayet değil, bir milyon hidayet değil, sonsuz derecede hidayete ihtiyacımız var. Sonsuz derecede neredeyse. Çünkü dediğim gibi mesele bir hidayet meselesi değil. Sen belki bir meselede birinci adımı bilebilirsin. İkinci adımı bilebilirsin ama üçüncü adımını bilemezsin. Mesela örnek veriyorum. Namazın işte bazı farzlarını bilebilirsin. Bazı vaciplerini bilebilirsin. Bazı sünnetlerini bilebilirsin. Ama namazı bozan unsurları bilmeyebilirsin. Ya da onlardan 3 tanesini bilebilirsin. 4, 5, 6, 8, 10, 12 tanesini bilemezsin. İnsanı küfre götürecek olan 15 tane unsur bilirsin. 35 tanesini de bilemezsin. Seni cennete götürecek 325 tane ameli bilirsin. Ama 819 bin yolu bilemezsin. Ameli bilemezsin. Yani ilim derindir kardeşler. Ve o ilimde de her birinde hidayet şeyi vardır. Şıkkı vardır. Birisi dalalettir, birisi nedir? Hidayettir. Ve her bir şeyde bizim ihtiyacımız var. Mesela örnek veriyorum. İşte Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmek için işte o gidiş için neler hazırlık yapılması gerektiğini bilebilirsin. Para lazım, azık lazım, bilmem ne lazım. İşte yollarda haciz varsa kimlik olması lazım. Gerekirse sınır varsa işte pasaport lazım, vize lazım. Peki nasıl gidilir? Hangi mesela tek vasıta yoksa, hangi otobüse veya hangi araca binilecek, nereye götürecek, ondan sonra nasıl gideceksin? Bunu bilmeyebilirsin. Ya da mesela önce Isparta'ya gidiliyormuş. Isparta'dan sonra da işte Konya'ya gidiliyormuş. Konya'dan sonra nereye gidilecek onu bilmeyebilirsin. Ne bileyim işte yolda eğer ki arıza yaparsa o araçlar milleti indirirlerse oradan nasıl tamamlayacağını bile yani bilmeyebilirsin. Ya da senin paran kaybolduğu zaman, adresin kaybolduğu zaman o adresi nasıl bulacağını bilmeyebilirsin. Bir sürü mesele ortaya çıkıyor. İşte bu hidayet meselesi de böyledir. Yeri geliyor kişi hidayeti öğreniyor ama hidayette nasıl ben bunun üzerinde sağlam kalırım, ayağım kaymaz bunu bir insan bilmeyebilir. Her şeyi öğrendin, insanları ben bu hidayete nasıl çağıracağım bunu bilmeyebilirsin. Her şeyde kardeşler bizim hidayete ihtiyacımız var. O yüzden Fatiha'da bunu sürekli biz ne yapıyoruz? Israrla istiyoruz Allah-u Teala'dan. İhdina sıratal mustakim diyoruz. Ve o yüzden işte teheccüd namazlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı okuyordu. Ümmetine ne yapıyordu? Öğretiyordu. İşte bu duayı okuyun, öğrenin. Tatbik edin ki Ebu Katade'nin dediği gibi sen ihlaslı bir şekilde teheccüd namazlarını kılarsan, takvalı olursan, ısrarla Rabbul Aleminden istersen o zaman Allah-u Teala sana ne yapar? O doğru yolu Allah'ın izniyle gösterecektir. İttakullah ve yuallikumullah. Evet, alimlerimiz işte Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti ne yapıyorlardı? Bizlere beyan ediyorlardı, açıklıyorlardı. İkinci maddeye de alalım, ondan sonra duralım. İkinci maddede de kardeşler bizim dinimiz, daha doğrusu bizim akidemizin özelliği işte gaybi olan şeylere karşı teslimiyet vardır bizde. Bizim akidemizin bir kısmı neredeyse çoğunluğu, ekserisi gayba dayanıyor. Yani gözümüzle görmediğimiz, kulaklarımızla işitmediğimiz, ellerimizle dokunmadığımız şeyler mevcuttur ve biz bunlara iman ediyoruz. Mesela Allah-u Teala'ya iman ediyoruz. Bizi kafirlerden ayıran şey nedir? Biz gayba iman ediyoruz. Allah-u Teala'yı görmedik, değil mi? İşitmedik, dokunmadık ve Allah-u Teala'ya ne yapıyoruz? Var olduğuna iman ediyoruz. Yeryüzündeki var olan şeylere bakarak artık Kur'an ve sünneti de işiterek. Aynı zamanda fıtratımız da buna yardımcı oluyor. Aklımız da bunları onaylıyor. Allah-u Teala'ya ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Melekleri mesela görmedik, işitmedik. Melekler var. İşte cinler var. Cinler bazen bazı kimselere görünüyor, hissediliyor. Tabii gerçek suretlerinde değil, bir takım suretlerde. Ama birçok kişiye de görünmüyor. Bunlara iman ediyoruz. Ahiret gününe iman ediyoruz. Cennet, cehennem şu anda var ama insanlar bunları göremiyorlar. Hani uzaya çıksalar, füzelerle sağa sola geçseler cenneti, cehennemi göremezler. Allah-u Teala gizli tutmuştur. Ha, biz iman ediyoruz. Kabir alemine iman ediyoruz. Münker ve nekir gelecek, bizi hesaba çekecek. Kabirde, berzah aleminde cennet ve cehennem olacak. İnsanlar azap görecekler ve hatta cennet bahçelerinde kıyameti bekleyecekler. Ahiretteki var olacak olan bütün şeyler, bunlara iman ediyoruz. Kitaplara iman ediyoruz. Resullere iman ediyoruz. Bizden önce geçmiş olan bütün peygamberlere iman ediyoruz. Ve onlara karşı biz teslim oluyoruz. Allah-u Teala müminlerin sıfatlarını bahsederken Kur'an-ı Kerim'in hemen başında Elif, Lam, Mim, Zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttaqin ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune s-salah. O müminler ki gayba iman ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Gayba iman ederler. Ve yuqimune s-salate ve mimme razaknahum yunfikun ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler. O mümin olan, yani namaz kılan, infak eden, Allah'a itaat eden o kimselerin birinci özellikleri, en önemli özellikleri nedir? İmanlarıdır. İman. Yani bizleri buraya getiren imanımızdır. Burada sabrettiren imanımızdır. Elhamdülillah. Allah'ı görmediğimiz halde ona iman ediyoruz. Cenneti, cehennemi görmediğimiz halde ona iman ediyoruz. O yüzden inşallah biz canımızı, malımızı bu yolda ne yaptık? Takdim ettik. Allah-u Teala bizden kabul ederse inşallah vermeye hazırız. Sadece o görmediğimiz Rabbul Alemin, gerçekte var olan, imtihan üzere kendisini göstermeyen o Rabbul Alemin'in rızasını kazanmak için. Ve o kadar yakinen elhamdülillah Allah var ki Celle Celaluhu, insan güneşte şüphe eder, ayda güneş, yani ayda şüphe eder ama Allah'ta şüphe etmez. Aslında akıllı olan kimseler için o kadar yakini nedir vardır Celle Celaluhu. Allah'ın varlığı aslında çok çok çok bariz, aşikar bir şeydir. Ve her şeyde bir imzası var Rabbul Alemin. Her şeyde bir işareti var, her şeyde. Herhangi bir şey, yani bir çiçeği koparın, şu anda mesela bahar geldi kardeşler. Şöyle biraz gezerken şu çiçeklere bir bakın. Küçücük çiçekler, büyük çiçekler. O küçük çiçeklere bir bakın. Subhanallah, her birisi diğerinden farklı. Her birinin rengi, şekli, şemailleri tamamıyla farklı. Bazılarının kokusu var, bazılarının kokusu yok. Bir çiçeği koparıp böyle incelediğiniz zaman muazzam, muhteşem böyle bir incelik var kardeşler. Yani hani şu mesela çiçeğin o şeyleri, yapraklarında bir tanesi uzun, bir tanesi kısa, bir tanesi eğri, bir tanesi düzgün, biri yamuk, birkaç tanesi yani çıkmamış, özürlü, böyle bir şey yok. Müthiş böyle bir ayarlama var. Subhanallah, milimetrik olarak bir ayarlama var. Çok muazzam bir şekil var. Hiç bu şekillerde böyle olmasaydı böyle daha güzel olurdu diyeceğin hiçbir şey yok. Muazzam bir renk şeyi var, uyumu var. Yani saya saya bitiremiyorsunuz. Subhanallah, bu çiçek nasıl oldu topraktan, kupkuru topraktan? Yani aynı toprak ama bakıyorsun buradaki çiçek farklı, buradaki farklı, buradaki farklı, otlar farklı. Ağaçlar var, bir tanesi badem ağacı, öbürü nar ağacı, öbürü incir ağacı, öbürü bilmem elma ağacı, limon ağacı, aynı toprak. Çiçekler farklı, bitkiler farklı, her şey farklı. Subhanallah, aynı topraktan, aynı sudan. Yani beslenen bu maddeler, bu şeyler, bitkiler nasıl farklı olmuş? Bu kadar muazzam güzellikte nasıl olmuş? İşte her birisinde Rabbul Alemin'in imzası var. Rabbul Alemin'in azametini, yüceliğini gösteren, gerçekten bu kainatın bir Rabbinin, bir ilahının olduğunu ne yapıyor? Her birisi gösteriyor. Vücudumuza bakalım, azalarımıza bakalım. Her bir bakışta Allah-u Teala'nın azametini görürüz. Geçen birini dinlerken dedi ki, tıp aleminde şunu keşfetmişler. Büyük böyle incelemelerden sonra beynimizde 140 milyar hücre varmış ve bu hücrelerin ne işe yaradıklarını daha keşfedememişler. Tıp alemi bu kadar gelişmesine rağmen, düşünün, muazzam böyle gelişimine rağmen 140 milyar adet hücre var beynimizde ve bu hücrelerin ne işe yaradıklarını, ne yaptıklarını daha tıp keşfedememiş. Neler var şu küçücük böyle beynimizde? Subhanallah. Mercimek kadar olan hücrelerde kardeşler, hafıza hücreleri var ya, mercimek büyüklüğünde olan hücrelerde 7 milyar suret hıfz edilebiliyormuş bizim beynimizdeki. Mercimek kadar olan hücrelerde düşünün. 7 milyar suret ezberleyebiliyoruz yani. Yani ne kadar müthiş bir hafıza var. Ve biz hafızamızın var ya, hani mesela Bukhari dünyanın hafızı, Müslim, o muhaddisler, o büyük imamlar, yani en zeki, en hafızada böyle hafızasını kullanmış insanlar, hafızasının sadece %2'sini ve %3'ünü, %4'ünü ancak kullanmıştır. Hafızamızın sadece bizim kullandığımız %1, %2, %3'üdür. Ve biz ta doğduğumuzdan beri sürekli kafamız ne yapıyor? Ezberliyor, yani hafızamız ezberliyor. Her gördüğümüz şeyi ne yapıyoruz? İster istemez kafaya gidiyor. Ezberliyoruz insanları, suretleri, sokakları, caddeleri, eşyaları, eşyaların tabiatlarını. Her şeyi ne yapıyoruz? Ezberliyoruz yani. Hani görüştüğümüz kişileri, hani bir defa görüştüğümüz zaman, he ben bunu görmüştüm. Geçen falan yere geldi, şöyle yaptı, böyle etti. Oradaki film senin aklına geliyor. O kadar çok filmler var ki, milyarlarca film var. Hepsi senin beyninde ölene kadar milyarlarca film var. Sahne var. Hepsini beynin ne yapmış? Ezberlemiş. Muazzam bir şey. Peki nasıl bir şey var ki bu et parçaları, bu sinir, et, kan nasıl oluşuyor? İşte Rabbul Alemin her şeyde bir işareti var, bir imzası var. Biz ne yapıyoruz? Gaybi olarak işte Kur'an'a iman ediyoruz, sünnete, Allah'a, meleklerine ile ahirihi, yani akideye iman ediyoruz. Bizi kafirlerden ayıran en önemli şeyimiz de budur. Ve bu imanda ne kadar kuvvetliysen Allah katında da bu kadar değerin yüksek oluyor. O yüzden ümmette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en büyük zat kimdir? Ebu Bekir'dir radıyallahu anh. Hadiste geçtiği gibi Ebu Bekir'in imanı ile ümmetin imanı tartıldı. Ebu Bekir'in imanı ağır bastı. Düşünün, Ebu Bekir'in imanı ümmetin imanından daha çok ağır basmış. Hazreti Ömer'in imanı ile ümmetin imanı tartıldı. Hazreti Ömer'in de imanı ağır bastı. Allah-u Teala onlara ikram etmişti. İmanları çok çok büyüktü, kuvvetliydi. Rabbim bizlere de böyle büyük imanlar nasip eylesin. Ve bu iman üzere canımızı alsın. Bizden razı olsun. Bu kadarla iktifa edelim inşallah. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.